Adı Aylin.
Ayrım 25.
Joe karısına olduğu kadar Türk sahillerine ve Türklere de hayran gözüküyordu. Hayatının en doğru evliliğini yaptığını düşünüyordu. Park Avenue'daki townhouse'da yaşayan başlarda Joe ve Aylin'in umduklarından daha iyi geçmeye başladı. Öncelikle Aylin meslek hayatının en çok emek verdiği tedavilerini, en mucizevi iyileşmelerini bu dönemde gerçekleştirdi. Rahibe Nancy, Lori Kraus, hatta tedavi sonrasında sekreteri olmayı kabul eden Irene Hansman hep bu evliliklerin ilk yıllarına rastlayan başarılardı. Evliliklerin ilk yıllarında yine Türkiye'ye, İsveç'e, İngiltere'ye ve Paris'e gittiler. Hem Joe hem de Aylin iyi bir evlilik yaptıklarına inanıyorlardı. Tayyip'e Alex'i kendi arkadaşlarına tanıştırmıştı. Arkadaşları kızın durumunu büyük bir anlayışla karşılamıştı. Alex'i gruplarına katmışlardı. Alex hayatında hiç olmadığı kadar mutluydu. Tayyip'e o yıl Harvard Üniversitesi'nde ilk yılını okuyordu. Yeni bir okul, yeni bir ev, yeni arkadaşlar, yeni bir aile. Onun içinde yenilikler ve heyecanlarla dolu bir yıldı 1987. O da teyzesi gibi Joe'nun çocukları arasında en akıllı ve şeker bulduğu büyük oğul Philip'i seviyordu. Philip annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesinin yanında büyümüş, değişik değerlerde yetişmişti. Tayyip'e onu nedense kendilerine daha yakın buluyordu. Alex ise aynı yaşta olmalarına karşın sorumluluğunu üstlendiği, koruması altına aldığı küçük kardeşi gibiydi. Evde sık sık Türk yemeklerinin ağırlıklı olduğu akşam yemekleri veriliyor, aile toplantıları yapılıyor, hayat kalabalık ailelere mahsus gürültülü patırtı içinde geçiyordu. Aylin geleneksel şükran gününü yine ihmal etmemişti. Ailenin tüm çocuklarının yanı sıra Michelle'in oğulları Tim ve Greg de yemeğe davetliydi. Joe bu mutlu aile havasından memnun görünüyordu. Vanilla ve Phoebe bile uyum içindeydiler. Eve gelip giden misafirler arasında çok sayıda ünlü aktris, şarkıcı, gösteri sanatçısı ve film yıldızı vardı. New York'un tanınmış oyuncuları Jilly Clayburgh ve David Rabe, Kate Ederman, şarkıcı Neil ve Labasadaka, futbol oyuncusu Frank Gifford ve sinema oyuncusu Kitty Gifford, Kate'slerin evine sık sık gelen ünlüler arasındaydılar. Aylin evlerine gelip giden bu tanınmış kişilerin arasında en çok komedyen Robert Klein'den hoşlanmıştı. Klein de espri anlayışı gelişmiş Aylin'i çok seviyor, sık sık birlikte oluyorlardı. Amerikan Halk Müziği yıldızı Johnny Cash ve David Copperfield de Aylin'in yakın dostları arasına girmişti. Aylin güzel evinin keyfini çıkarıyordu. Nuri ve karısı zor yetişiyorlardı davetleri. Ara sıra Vildan da yardıma geliyordu. Evin hayhuyu arasında bir de Joe'nun poker partileri vardı. Joe haftada birkaç gün arkadaşlarıyla oturup saatlerce poker oynuyordu. Aylin'in tanıştırdığı Richard da poker arkadaşlarından biriydi. Böyle gecelerde Aylin genellikle Kurt Dolan ile operaya veya tiyatroya gidiyordu. Kurt, Joe'nun poker akşamlarında ailenin kavalyesi haline gelmişti. Joe, her kadının hayatında kesinlikle bir Kurt'ü olmalı diyordu. Ailenin yoğun iş günlerinin akşamlarına bunca etkinliği nasıl sığdırabildiğini akıl alır gibi değildi. Ama Aylin akşamları sosyal hayatını canlı tutarak sanki özel bir güç aktarıyordu damarlarına. Michelle ile evliyken erkenden yatmak, sabaha dinlenmiş olarak güne başlamak ne kadar verimli olduysa, Joe ile yaşadığı bu hızlı hayatta da bir o kadar belki de daha fazla verimliydi. Hastalar kapısından en inleticilerle ayrılıyorlardı. Etrafında ev halkı dahil hiç azalmayan bir kalabalık vardı. Mutlu mu mutsuz mu diye düşünmeye, kendini dinlemeye vakit bile bulamıyordu. Yaşam fırtınada dönen bir yer değirmeni gibiydi. Rüzgar hızıyla koşuyordu Aylin. Derken üç katlı taş binanın üzerinde de hafiften bir rüzgar esmeye başladı. Aylin kendine ait lüks dairesini satınca onunla West Hampson'da bir yazlık almak istemişti. O mahallede benim bir yazlık evim var, ikincisini neden alalım demişti Joe. Senin evin dökülüyor Joe. Koca evi tamir ettirmeye veya boyamaya kalksak yeni bir ev alır gibi para akıtmak gerekecek. Eskiyle uğraşacağımıza eli yüzü düzgün bir evimiz olsun. Avukat ücretleri, vergiler ödenip de almak istediği eve para yetişmeyince Joe maddi yardımda bulmuştu. Ailene paraca yardım etmesi gerektiğinde etmiyor değildi ama çinesi de hiç durmuyordu. Kocasının sürekli paradan söz etmesi, çok para harcıyor olmalarından şikayetlerde bulunması sinirine dokunmaya başlamıştı Aylin'in. Joe harcama üstünde tenkitlerini o kadar abartıyordu ki Nuri'nin çamaşırlara kullandığı deterjanların çok çabuk bittiğinden bile şikayet edebiliyordu. Nuri, Joe Bey'e söyleyin Aylin Hanım, biz Türkler her hafta çarşaf değiştiririz. Deterjanları torbaya doldurup 5. raddede satmıyorum herhalde. Kullandığınız için bitiyor dediğinde Aylin'in içinden Joe'yu öldürmek gelmişti. Bir başka sefer Joe ve Aylin, Coşkun ve Big Yakırca'yı akşam yemeğine Kof'a davet etmişlerdi. Pahalı bir Fransız balık lokantasıydı. Joe ilk kez tanışacaklardı Kırcalarla. Yemekler ısmarlanırken çok mühim davranan Joe, sıra şarabı ısmarlamaya gelince nedense en ucuz şarabı seçti. Aylin kocasının garsona Blanche de Blanche mı ısmarladığını duyunca hırsla çekti şarap listesini elinden. Liste Joe'nun çenesine çarptı. Aylin listeye bakıp Puligüm Montrachet getirin dedi garsona. Ismarlanan iki şarap arasında 200 dolara yakın bir fark vardı. Joe'nun suratı asıldı. Coşku kırıcı şaraptan çok iyi anlar. Onu herhangi bir şarabı ikram edemeyiz Joe, dedi Aileen. Ama sofrada artık buz gibi bir hava esiyordu. Yemeğin sonunda vesti yerden mantolarını alırlarken Coşku karısının kulağına bu evliliğin uzun süreceğini sanmıyorum diye fısıldadı. Benim bildiğim Aileen nekes adamlarla yapamaz. Bu arada Aileen'in canını bir de işiyle ilgili bir konu sıkmaya başlamıştı. New York Hospital'ın psikiyatri bölümü olan Penn Whitney Hospital'da çalışan bir tıp öğrencisi intihara teşebbüs etmiş, kurtarıldıktan ve bir müddet hastanede yattıktan sonra tedavi için Aileen'e gönderilmişti. Kendine öyle bir ün yaptın ki bileğini kesen, balkondan atlayan ya da midesi yıkanan herkesi sana yolluyorlar. Allah sana akıl versin, demişti Michelle. Samantha depressive disorder teşhisiyle gelmişti Aileen'e. Bir yıla yakın bir süre kızı hem ilaçla hem de terapi yöntemleriyle tedavi etmişti Aileen. Kız iyileşmişti. Okula geri dönmek ve daha fazla zaman kaybetmeden asistanlığına devam etmek istiyordu. Aileen kızın göreve devam edebilir hale geldiğine dair rapor yazıp yollamıştı Penn Whitney'e. Üç uzmandan oluşan bir üst kurul kızı değerlendirmeye almış ve henüz göreve dönmeye hazır olmadığına karar verip başvuruyu geri çevirmişlerdi. Aileen konunun üstüne gitmiş bir rapor daha yazmıştı. Aileen'i toplantıya çağırmışlardı. Değerlendirmeyi yapan doktorlardan biri Penn Whitney'in psikiyatri bölümü başkanıydı. Aileen Samantha'nın kendi hastası olduğunu, hiçbirinin kızı onun kadar iyi değerlendiremeyeceğini, kıza tüm kapıları kapayarak onu yani depresyonlara itmekte olduklarını, onu yeni depresyonlara itmekte olduklarını çok sert bir dille bildirmişti. Toplantıdaki doktorlar şaşırıp kalmışlardı. Doktor Baker Aileen'i daha yumuşak bir üslupla konuşması için uyarmıştı. Size anlatmak istediklerimi ifade eden kelimeler bunlardan ibaret. Eli süslü laflar bulmaya zorlamayın, demişti Aileen. Doktorlar aralarında ikiye ayrılmışlardı. Fakülte dekanı Aileen'i bir kere daha çağırmıştı görüşmeye. Kızı 6 aylık bir süre daha tanınmasını istemişti. Kabul etmemişti Aileen. Samantha bu mesleğin en seçkin, en iyi 3 uzman doktoru tarafından değerlendirildi. Onların yanıldıklarını mı söylüyorsunuz Doktor Rodanis'le, demişti dekan. O 3 doktordan biri de kendisiydi. Evet, yanılıyorlar. Nasıl oluyor bu? Oluyor, çünkü siz etrafınızı beceriksiz ve korkak doktorlarla çevrelemişsiniz. Ayağa kalkıp kapıya yürümüştü dekan. Aileen de dimdik takip etmişti adamı. Raporumu değiştirmeyeceğim efendim. Samantha iyileşti deyip çıkmıştı kapıdan. Cornell Üniversitesi ve Penn Whitney'deki doktorlar bir daha hasta yollamayacaklardı Aileen'e. Dekanın yanından ayrıldıktan sonra eve dönmedi Aileen. O gün belki toplantı uzun sürer diye hasta almamıştı öğleden sonra. 5. caddede dükkanlara girip çıktı. Alışveriş yaptı, sonra da sinirleri yatışsın diye bir sinemaya gitti. Film bittiğinde hava kararmıştı. Canı yürümek istedi eve kadar. Evin önüne geldiğinde anahtarlarını çıkarmak için çantasını açacakken fark etti arkasında bitiveren adamı. Adam bir eliyle omzunda asılı çantayı çekiyor, öteki eliyle boğazına dayadığı bıçağı tutuyordu. Çantanı ver yoksa gebertirim seni karı. Aileen ayakkabısının sivri topuğunu adamın hayalarına doğru savurdu. Adam beklemediği bu hareket karşısında bir an sendeledi. Aileen adama döndü. Yüzüne bir başlık geçirmiş olmasına rağmen bir zenci olduğunu anlayabiliyordu. Şimdi bir eliyle sımsıkı çantasını tutuyor, diğer eliyle adamı yumruk indiriyordu. Adamsa bu kez bir eliyle Aileen'in kolunu arkasında büküyor, diğer eliyle boğazını sıkıyordu. Aileen hem tekmelerini art arda indiriyordu adamın bacaklarını, hem de avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Evin içinden ayak sesleri duyulunca adam yere düşmüş olan Aileen'in böğrüne bir tekme savurup kaçmaya başladı. Nuri kapıyı açtığında bir an karanlıkta hiçbir şey göremedi. Sonra yerde kıvrılmış Aileen'i fark etti. Aman Allah'ım, Aileen Hanım, yaralı mısınız? Kımıldamayın, sakın kımıldamayın. Koş herifi takip et. Beni bırak, onun peşinden koş. Haydi koşsana. Hırsızın peşinden koşulur mu hiç? Ölümüme susamadım ben, dedi Nuri. Çantamın sapını koparmış, dedi Aileen. Sımsıkı kavradığı sap omzunda sallanıyordu. Ucunda çanta yoktu. Siz iyi misiniz? Aileen'in kalkmasına yardım etti Nuri. Üstü başı çamur içinde kalmıştı. Boynunda hırsızın parmak izleri mor lekeler bırakmıştı. Böğrü sızlıyordu. Zorlukla ayağa kalktı. Nuri'ye abanarak içeri girdi. Joe olanları öğrenince kulaklarına inanamadı. Kaç para vardı çantanda, diye sordu. $40 nakit, kredi kartları, makyaj malzemem vardı. Kendime yeni bir ruj almıştım daha bugün. Sen deli misin Aileen, dedi Joe. $40 bir yeni ruj için hırsızla boğuşulur mu? Ya seni bıçaklasaydı ya öldürseydi? Ne yapmalıydım sence? Buyur al çantamı mı, deseydim? Elbette verirsin gider. Hayatından daha mı kıymetli malın? Siz Amerikalılar hepiniz korkaksınız, dedi Aileen. Siz Türkler de hepiniz delisiniz, dedi Joe. Ben değilim, dedi Nuri. Bir çanta için ölümü göze alamam ama bizim hanım alır. Valeri ile Fahey'in barışçıl havaları uzun sürmedi. Ramsenburg'daki evin kendilerine sorulmadan satılıp yeni evinde Aileen'in üstüne alınmasına çok bozulmuşlardı. Babalarının, kızlar ben mülklerimi alıp satarken sizlerden icazet alacak değilim, demesine karşı söylenip duruyorlardı. Aileen yine bütün iyi niyeti ile elinden geleni yapmaya çalışıyordu. O evin yerine yenisi kondu. Tatillerde kullanmak istiyorsanız bizi sormanıza bile gerek yok. Gidin, istediğiniz kadar güle güle oturun dediğinde Valeri, orası senin evin, bizim değil demişti. Ne fark eder? Evin tapusunun kimin üstünde olduğu. Biz bir aileyiz Valeri. Madem fark etmez, tapu niye senin üzerine ailen? Çünkü o evin parasını ben ödedim. Senin o kadar paran var mı? Babanla evlendiğin zaman o güne kadar oturduğum katımı satmıştım. O parayla ödedim. Bu terbiyesiz kızlara hesap vermek zorunda değilsin, ailen demişti Philip. Hesap vermek istiyorum. Kız kardeşlerinin kafasında babanızın servetinde gözüm olduğuna dair bir saplantı var. Bu saplantıyı düzeltebilirsem hepimiz için çok iyi olur. Sabrına hayranım cici anne. Philip elini ailenin omzuna dostça vurup çıkmıştı odadan. Ailenin sabrına gerçekten hayrandı. Aylin ve Joe 1988 yazında Türkiye'de Betinlerle önce Bodrum ve çevresinde sonra da Göcek'te bir mavi tur yaptıktan sonra yeni dayının Bozcaada'daki evinde de kalmışlardı bir süre. Köy hayatıyla yeni tanışıyordu Aylin. O yaz birdenbire bunca yıldır beton binalı şehirlerde yaşamakta ne kadar bunalmış olduğunu fark etti. Yemyeşil kırlarda kısa boylu Akdeniz bitkilerinin mandalina ve zeytin ağaçlarının arasında mis gibi kekik ve yasemin kokularını ciğerlerine doldura doldura dolaşırken yepyeni bir özlem yeşertti içinde. Doğanın kucağında yaşamak. Ömrümüz güneşin doğuşunu ve batışını göremeden upuzun taş yığınlarının arasında geçiyor Joe dedi. Çok daha sağlıklı ve mutlu yaşamak istemez miydin? Türkiye'ye mi yerleşelim? O kadar da değil. Ama Amerika'da bal gibi doğayla iç içe yaşayabiliriz. Karısının sözlerinin üstünde durmadı Joe. Amerika'ya döndükleri zaman ailen önce Virginia'da bir çiftlik almalarından söz etti. Bu konuda o kadar ısrarcıydı ki Joe ile birlikte Virginia'ya gidip bazı satılık çiftlikleri bile gezdiler. Joe ayakları yere basan bir adam olarak bu tür hayallerin hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini biliyordu. Aile New York'ta kurduğu düzeni bırakıp hiçbir yere gidemezdi. Hastalarından vazgeçse onlar ailenden vazgeçemezdi. Ama ailenle dalaşmak yerine iyi bir yol bulmuştu. Olur olur diyerek işi zamanı bırakmak. Nitekim Virginia'da çiftlik alma hayali bir zaman sonra unutuldu. Ama aynı bu kez gerçekleşmesi Virginia'da çiftlik almaktan çok daha kolay bir başka hayalin peşinden koşmaya başladı. New York'un biraz dışında doğanın kucağında bol ağaçlı sayfiye yerleri vardı. Örneğin Connecticut'ta bir ev bakabilirlerdi. Her ikimiz de yaşlanıyoruz. Şehrin gürültüsünden uzak, kafa dinleyerek yaşamak istemez misin diye soruyordu kocasını sık sık. İşlerimiz ne olacak? Doktorluğu bırakacak mısın? Bir saat mesafede oturursak ne diye bırakayım? Haftada birkaç gün gider gelirim. Sen de öyle yaparsın. Bu yaştan sonra her gün işe koşuşturmayı sen de istemiyorsun zaten. Bu koca ev ne olacak? Beğendiğimiz bir ev bulursak bunu satar onu alırız. Joe her zaman işleyen formülü uygulamıştı. Madem öyle düşünüyorsun kendi işini hallet. Birkaç uygun ev bul gider bakarız demişti. Zaman içinde ailenin bu konuyu unutup gideceğini düşünüyordu. Ama bu kez yanılmıştı. Birkaç ay sonra aile New York'un 1-2 saat dışında geniş arazileri olan 3-5 evi göstermek için Joe'nun karşısına dikildi. Gidip evlere baktılar. Gerçekten de hepsi orman içinde şahane evlerdi. Hele içlerinden biri Bedford'da 8-9 dönümlük bir arazide muhteşem orman manzarası olan içi çok iyi planlanmış 3 katlı bir evdi. Parası da çok uygundu. Townhouse'larını iyi pazarlayabildikleri takdirde bu evi aldıktan sonra artacak parayla kent içinde bir başka küçük daire bile alınabilirdi. Joe bir kelepir buldu muydu kaçırmak istemezdi. Ailen kocasının bu yönünü bildiği için üstüne fazla yüklenmedi. İşi oluruna bıraktı. Zaten o sıralarda Aylin kendini yeni bir hastanın iyileşmesine adamıştı. Banyo'daki evi almak için kurt artık ailenin değil Joe'nun kafasını kemiriyordu. Bu hastayı sana yolladığım duyulursa başım Payne'le beraber girer demişti Baker. Neden? Oradan bana yollayıp da iyileştiremediğin bir vaka mı varmış? Mesele o değil biliyorsun. Adamlarla dalaştın. Dekana bile yapmadığın kalmadı. Onlarla dalaşmak benim mesleki becerilerimin göstergesi olamaz. Ben de öyle düşündüğüm için yolluyorum sana bu rahibeyi. Çekilmez birisin. Keçi gibi inatçısın. Ama sen bu kadının son şansısın. Kadın da senin son şansın. Aptal aptal konuşma. Pemvitney'den başka hastane mi yok koca şehirde? Kapımın önünde hastalar kuyruk oluyor Baker. Olabilirler ama senin Pemvitney'le olan ilişkinini bozduğun için çok üzüldüğünü halt etmişsin sen. İstemem, yollamaz sana. Yolluyorum, bu iyiliğimi unutma. Gözlerim üstünde olacak. Hastane törelerini alt üst etmek yok. Hastayla özel ilişki kurmak yok. Samantha olayını unutturman için bu hastayla başarı sağlaman lazım. Kendine başka bir köle doktor bul. Çağırt kapattı telefonu aynı. Bir hafta boyunca evde sinir küpü gibi dolaştı. Tayyip'e bile teyzesinin gerginliğini fark etmişti. Nuri, Şerif ve Alex Tayyip'e ayak altında dolaşmamaya çalışıyorlardı. Joe sinirlenmesin diye para lafı etmez olmuştu. Nuri aile muayenehaneden yukarı gelir gelmez ona bir kadeh beyaz şarap ya da bir buzlu cin tonik getiriyordu hemen gevşemesi için.
Ayrım sonu.